Ayrım 4. Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler. Scott Lynch. Sayfa 33. Baylar, dedi genç düellocunu şahı, lütfen bir uzlaşmaya varılamaz mı? Laşeyni beyefendi ettiği bedduayı geri alırsa olabilir, dedi genç düellocu. Sesi tiz ve tedirgindi. Olayın talihsizce bir yanlış anlaşılma olduğuna yönelik en ufak bir... Hayır, varılamaz, dedi yaşlı düellocunun yanında duran adam. Lord Hazretlerinin sırf apaçık bir gerçeği dile getirdiği için özür dilemek gibi bir huyu yoktur. En ufak bir, diye çaresizce devam etti genç düellocu. Beyan bile beni ziyadesiyle tatmin edecek ve... Eğer Lord Hazretleri seninle tekrar konuşmaya tenezzül etseydi, dedi yaşlı düellocunun şahidi, hiç şüphesiz bir sokak iti gibi sızlandığını belirtir ve aynı bir it gibi ısırıp ısıramayacağını sual ederdi. Genç düellocunun birkaç saniyeliğine nutku tutuldu, sonra da boştaki eliyle yaşlı adama kabaca bir el hareketi yaptı. Bir uzlaşmaya, dedi şahidi, bir uzlaşmaya, ah, varılamadığını kabul etmek mecburiyetindeyim. Lütfen baylar sırt sırta versinler. İki rakip birbirlerine doğru yürüdü. Yaşlı adam adımlarını şevkle atarken genç olan hala tereddüt ediyordu. Ardından sırt sırta verdiler. 10 adım atacaksınız, dedi genç adamın şahidi buruk bir teslimiyetle. Sonra bekleyeceksiniz ve işaretimle birlikte dönüp okunuzu atacaksınız. Adam adımları tek tek saydı ve iki rakibi yavaşça birbirinden uzaklaştı. Genç adam sahiden de çok fena titriyordu. Locke karnına alışık olmadığı bir tedirginlik yumağının oturduğunu hissetti. Ne zamandan beri kahrolasıca bir yufka yürekli olup çıkmıştı. Sırf seyretmeyi yeğlememesi öyle yapmaktan korkmasını gerektirmezdi. Yine de içindeki his kafasındaki düşüncelere aldırış etmedi. 9, 10... ''Hazır ol!'' dedi genç düellocunun şahidi. ''Hazır ol! Dön ve fırlat!'' İlk önce suratı bir dehşet maskesini andıran genç adam arkasına döndü ve sağ elini kaldırdığı gibi okuna attı. Çimenlikte sert bir tınlama duyuldu. Arbalet oku ıslık çalarak başının en az bir karış yanından geçerken rakibi irkilmedi bile. Kırmızı ceketli adam kendi dönüşünü daha yavaş bir şekilde tamamladı. Gözleri çakmak çakmak, dişleri sıkılıydı. Genç rakibi okunun eğitimli bir kuş misali uçarak geri gelmesini beklercesine adama birkaç saniye boyunca baktı. Sonra baştan aşağı ürperdi. Arbaletini indirdi ve silahı çimenlerin üstüne attı. Ellerini beline dayadı ve derin gürültülü yutkunuşlarla öylece bekledi. Rakibi onu şöyle bir süzdü, sonra alaycı bir sesle omurdandı. ''Siktir ol git!'' dedi ve arbaletini iki eliyle birden kaldırdı. Atışı mükemmeldi. Islak bir çatırtı yükseldi ve genç düellocu göğsünün tam ortasında tüylü bir arbalet okuyla yere devrildi. Sırt üstü düşen adam koyu renkli kanlar tükürerek ceketini ve tüneyini çekiştirdi. Yarım düzine seyirci ona doğru koşarken gümüşü bir gece elbisesinin içindeki genç bir kadın dizlerinin üstüne çöküp çığlık attı. ''Hemen geri dönersek akşam yemeğine yetişiriz.'' dedi yaşlı düellocu, belirli birine hitap etmeksizin. Arbaletini umursamazca yere attı ve yanında şahidiyle beraber yakındaki şans evlerinden birine doğru çekip gitti. ''Sevgili Pere Landro aşkına,'' dedi Locke bir an için Leo Canto Costa'yı unutup sesli düşünerek, ''meseleleri çözmek için ne yol ama?'' ''Tasvip etmiyor musunuz bayım?'' diye sordu siyah renkli ipek bir elbise giyen güzeller güzeli bir kadın, yürek hoplatacak kadar delici gözlerle Locke'yi süzerken, yaşı 18 veya 19'dan büyük olamazdı. ''Bazı fikir ayrılıklarının ancak çelikle giderilebileceğinin farkındayım.'' diye lafa karıştı Jean. Locke'un hala biraz fazla çakır keyif olduğunu fark etmişe benziyordu. ''Ama bir arbalet okunun önünde dikilmek bana biraz aptalca geliyor. Beceriyi sınamak için kılıçları hep daha uygun bulmuşumdur.''
''Meçler zahmetli şeylerdir. Kavga uzadıkça uzar ve bir ölüm darbesinin derhal indiği pek nadirdir.'' dedi genç kadın. ''Oklarsa hızlı, temiz ve acısızdır. Birini bütün gece boyunca bir meçle kesip biçseniz bile onu öldürmeyi başaramayabilirsiniz.''
''Sizinle hemfikir olmaktan kendimi alamıyorum.'' diye mırıldandı Locke.
Genç kadın bir kaşını kaldırmasına rağmen hiçbir şey demedi. Bir an sonra ise dağılan kalabalığa karışarak ortadan kayboldu. Gecenin hoşnut uğultuları yıldızların altında flört eden küçük erkek ve kadın kümelerinin kahkahalarıyla sohbetleri düello esnasında kısa bir süreliğine kesilmesine karşın şimdi tekrar yükseliyordu. Gümüşi elbisesinin içindeki kadın ağlayarak yumruklarını çimenlere vururken ölü düellocunun etrafındaki kalabalık aynı anda boynunu büker gibi oldu. Ok belli ki görevini yerine getirmişti.
Hızlı, temiz ve acısız dedi Lohe usulca. Ahmaklar.
Jean iç geçirdi. Büyük bir ihtimalle mezar taşlarımıza tanrıların cezası ahmaklar lafı kazılacağına göre ikimizin de bu tür bir gözlemde bulunmaya hakkı yok.
Yaptığımı yapmak için kendimce sebeplerim vardı. Tabii senin de.
O düellocuların da aynen öyle düşündüklerinden eminim.
Artık buradan defolup gidelim dedi Lohe. Biraz daha yürüyüp kafamdaki sisi dağıtalım ve hana geri dönelim.
Tanrılar aşkına kendimi yaşlı ve hasta hissediyorum. Böyle bir şey gördüğümde o oğlanın yaşındayken benim de o kadar aptal olup olmadığımı merak ediyorum.
Daha beterdin dedi Jean. Hem de kısa bir süre öncesine kadar. Muhtemelen hala da öylesindir.
5. Kısım. Altın basamaklardan inerek kuzey-kuzeydoğu yönündeki büyük galeriye doğru yürürlerken Lokya'nın melankolisi kapıldığı alkol buhranının bir kısmı ile beraber yavaşça buharlaştı. Talverra'nın inşasından sorumlu olan ataların zanaatkar erkekleri, yoksa zanaatkar kadınları mı demeliydi ya da zanaatkar şeyler, tüm mahalleyi yan tarafı açık bir atacağım çatıyla kaplamışlardı. Altıncı taraçanın üstündeki zirvesinden başlayarak aşağı doğru meyillenen ve batı adasının tabanından denizin içine kadar giren çatı, aradaki tüm noktalarda en az 9 metrelik bir yüksekliğe sahipti. Düzensiz aralıklarla yükselen tuhaf görünümlü sarmal biçimli cam sütunlar, buzdan oyulmuş yapraksız sarmaşıkları andırıyordu. Boylu boyunca hesap edildiğinde galerinin cam tavanı rahatlıkla 1000 metre uzunluğundaydı. Büyük galerinin ötesinde ve adanın daha alçak katmanlarında seyyar semt yer alıyordu. Orası cebinde 5 parası olmayanların gece kondularını ve atık malzemelerden denkleştirebildikleri, diğer her türlü barınaklarını inşa etmelerine izin verilen önü açık taraçalardan oluşuyordu. Ama özellikle yağmurlu kış aylarında kuzeyden esen güçlü bir rüzgarın tüm muhiti baştan aşağı değiştirebilmesi gibi bir sorun mevcuttu. Seyyar semtin yukarısında ve hemen güney doğusundaysa buna nispet yaparcasına Savroğla mahallesi, yani çarçur edecek parası bol olan ecnebilerle dolu pahalı bir gurbetçi yerleşimi kuruluydu. Loke ile Jean'ın para babası alternatif kimlikleri için kullandıkları han da dahil olmak üzere şehirdeki en iyi konaklama mekanlarının tümü oradaydı. Savroğla mahallesi seyyar semtten yüksek taş duvarlarla ayrılırdı ve hem Verrar inzibatları hem de paralı askerler tarafından sıkı bir koruma altında tutulurdu. Büyük galeri gündüzleri Talverrar'ın pazar yeri olarak kullanılır, binlerce tüccar her sabah çatısının altında tezgah açardı. Üstelik şehir o kadar genişleyecek olsa bile 5000 kişiye daha yer kalırdı. Kurnazca bir tesadüf eseri Savroğla'da kalan ziyaretçilerin tekneyle yolculuk etmedikleri takdirde altın basamaklara gelip giderken pazar yerini baştan sona kat etmeleri gerekirdi. O gece anakaradan gelerek cam adaları aşan ve galeriyi dolduran bir doğu rüzgarı esiyordu. Loke ile Jean'ın ayak sesleri engin boşlukta yankılanıyor, cam sütunlardan bazılarının üstündeki loş fenerler düzensiz ışık adacıkları yaratıyordu. Uçuşan çer çöpler ikilinin ayaklarının yanından geçip gidiyor ve görünmeyen ateşlerden yükselen odun dumanları burunlarına kadar geliyordu. Bazı tüccarlar bilhassa cazip olan tezgah konumlarını kapabilmek için aile mensuplarını bütün gece burada uyuturdu. Ve seyyar semtten gelerek boş galerinin gölgelerinde mahremiyet arayan evsizler de hiç eksik olmazdı elbette. Devriyeler her gece galeriyi pek çok kez arşınlasa da şimdilik görünürde bir tane bile yoktu.
Hava karardıktan sonra burası ne kadar garip ve ıssız bir yer olup çıkıyor dedi Jean. Beni rahatsız mı ediyor yoksa büyülüyor mu bir türlü karar veremiyorum.
Ceketinin arkasında bir çift nacak saklı olmasaydı büyülenmeye bu kadar hevesli olmazdın.
Ha.
Birkaç dakika daha yürüdüler. Loke karnını sıvazlayarak kendi kendine mırıldandı.
Jean, şans eseri sen de acıkmış olabilir misin? Ben genellikle açımdır. Yoksa midendeki içkiye biraz daha safra mı katmak istiyorsun?
Bak bu iyi bir fikir olabilir. Lanet olası atlı karınca. Bir el daha kaybetseydik ağzından duman püskürten o tanrıların cezası ejderhaya evlenme teklif edebilirdim. Veya sandalyemden düşer kalırdım.
Madem öyle gel gece çarşısını yağmalayalım.
Loki büyük galerinin en üst taraçasına yani üstü kapalı olan kısmının kuzeydoğu ucuna baktığında fıçılarda yakılan ateşlerin ve fenerlerin titrek ışıklarını ilaveten pek çok kişinin gölgeli silüetini seçebiliyordu. Tal Verrar'da ticaret asla tamamen durmazdı. Altın basamaklara binlerce insan gelip gittiğinden birkaç düzine gece pazarcısını her akşam gün batımından hemen sonra bir yer kapmaya teşvik edecek kadar para el değiştirirdi. Gece çarşısı büyük bir kolaylıktı ve daima gündüz emsalinden daha eksantrik bir yer olurdu. Loke ile Jean karşılarından esen gece rüzgarı eşliğinde pazar yerine doğru aheste aheste yürürken karanlık bir ormanı andıran gemi direkleriyle dolu iç limanın güzel bir manzarası serildi ayaklarının altında. Onun ötesinde ise altın basamakların müsrifçe aydınlığının aksine tek tük ışık noktalarıyla bezenmiş olan ve makul bir uyku çeken şehrin diğer adaları görülüyordu. Büyük loncaların, simyacılar, zanaatkarlar ve tüccarlar, hilal şeklindeki üç adası, uyuklayan hayvanlar misali şehrin ortasındaki yüksek ve kayalık Castellana'nın tabanının çevresinde kıvrılmıştı. Castellana'nın tepesinde ise bir malikaneler tarlasının ortasına dikilmiş, taş bir tepeyi andıran Mon Magisteria'nın yani Arhon'un kalesinin dış hatları belli belirsiz seçilebiliyordu. Tal Verrar sözüm ona Priori tarafından yönetilirdi. Fakat iktidarın önemli bir kısmı gerçekte o sarayda kalan adamın yani şehrin silahtar başının elindeydi. Arhonluk makamı Tal Verrar'ın Kamor'a karşı verdiği 1000 gün savaşındaki ilk yenilgilerin ardından hem kara kuvvetlerinin hem de donanmanın kontrolünü münakaşa içindeki tüccar konseylerinden devralmak amacıyla kurulmuştu. Fakat Loke'nin de bildiği gibi askeri bir diktatörlük yaratmanın başlıca sorunu o acil kriz anı geçtikten sonra onlardan kurtulmaktı. İlk Arhon emekliliği reddetmiş, halefi ise kentsel meselelere müdahale etme konusunda ondan bile daha meraklı çıkmıştı. Arhon ile Priori arasındaki anlaşmazlıklar, şehrin altın basamaklar gibi iyi korunan uçarılık merkezlerinin ve Savrola gibi gurbetçi barınaklarının dışında kalan yerlerini diken üstünde tutmaktaydı.
Baylar diye geldi sollarından bir ses, Loke'nin kafasındaki düşünceleri dağıtarak. Saygıdeğer baylar, büyük galeride yapılan bir gezinti, yiyecek içecek olmadan asla tamamına eremez.
İki dost gece çarşısının sınırına ulaşmıştı. Görünürde başka bir müşteri yoktu ve en az bir düzine tüccarın suratı küçük ateş çemberlerinin yahut fenerlerin saçtığı ışıkların arasından hevesle onlara bakıyordu. Sağ duyularının kale kapılarına hücum eden ilk Verrarlı, yaşı ilerlemiş ve tek kollu bir adamdı. Uzun beyaz saçları beline kadar örülmüş olan tüccar, tahta bir kepçeyi onlara doğru sallıyor, üstü düz bir el arabasına benzeyen seyyar bir tezgahtaki 4 küçük fıçıyı gösteriyordu.
''Ne satıyorsun?''
Bizzat İono'nun sofrasından çıkmış mezelikler, denizin sunup sunabileceği en güzel tatlar, hepsi de taze taze toplanıp salamura edilmiş köpek balığı gözleri, kabukları çıtır çıtır, özleri yumuşacık, suları tatlı mı tatlı?
Köpek balığı gözlerimi, tanrılar aşkına hayır dedi Loke yüzünü buruşturarak. Daha yaygın bir etin var mı? Karaciğer, solungaç, solungaç böreğine hayır demem.
Solungaç mı bayım? Gözdeki meziyetlerin hiçbiri solungaçta yoktur. Kasları şekle sokan, kolerayı önleyen ve bir adama ah zevcelik görevlerini yerine getirmesi için kuvvet veren şey göz etidir.
O konuda kuvvet kazanmaya ihtiyacım yok dedi Locke ve korkarım midem şu anda köpek balığı gözlerinin harikalarını kaldıramayacak kadar rahatsız durumda.
Çok yazık bayım, keşke size sunacak biraz solungacım olsaydı fakat elimde gözden başka bir şey bulunmuyor. Ama farklı türlerim var. Tırpan köpek balıkları, kurt köpek balıkları, mavi dullar.
Şimdi kalsın ahbap dedi Jean Locke ile beraber yola devam ederlerken. Meyve alır mısınız kıymetli efendiler? Güzergahların üzerinde yer alan bir sonraki tüccar kendisine birkaç beden bol gelen, krem rengi ve uzun bir cekete sarılmış ufak tefek bir genç kadındı. Kafasındaki dört köşeli şapkaya sol omzunun hemen üstüne kadar inen bir zincir takılıydı ve ucundan küçük bir simyasal küre sallanıyordu. Kadın çok sayıda hasır sepetin başında nöbet tutuyordu. Simyasal meyveler, taze melezler. Hiç Kamur'un Sofia portakalını gördünüz mü? Kendi içkisini salgılar, çok tatlı ve serttir.
Duymuşluğumuz var dedi Locke. Fakat daha fazla içkiye ihtiyacım olduğunu söyleyemeyeceğim. Bulanan bir mideye ne tavsiye edersiniz?
Armut bayım. Hepimiz günde birkaç tane armut yiyecek kadar akıllı olsaydık dünyada bulanan bir mide kalmazdı.
Kadın neredeyse yarısına kadar dolu olan bir sepeti eline alıp ona uzattı. Locke yeterince sert ve taze görünen armutları eşeleyip 3 tanesini seçti.
5 sentira dedi meyve satıcısı.
Yani bir tam volani mi dedi Locke. Yalandan bir öfke sergileyerek. Arhon'un en gözde fahişesi onları bacaklarının arasına kıstırıp kıvırtsa bile o kadar vermem. 3'ü bile 1 sentira etmez.
1 sentiraya saplarını bile alamazsınız. 4 sentira verirseniz en azından zarar etmem.
Size 2 sentira vermem bile olağanüstü bir yüce gönüllülük olur. Şansınıza bugün cömertliğim tuttu. O kadarı size hediyem olsun.
2 sentira bunları siyah eller hilalinin sıcak cam bahçelerinde yetiştiren adamlarla kadınlara hakarettir. Ama elbet 3'e anlaşabiliriz değil mi?
3 dedi Locke gülümseyerek. Daha önce Talverrar'da hiç soyulmamıştım ama size bu şerefi bahşedecek kadar açım.
Bir yandan armutlardan ikisini ona bakmadan Jean'a uzatırken diğer yandan da ceketinin ceplerinden birini karıştırarak bakır arandı. 3 sikkeyi yavaşça meyve satıcısına doğru attığında kadın minnetle kafa salladı.
İyi akşamlar efendi Lamora.
Dona kalan Locke gözünü kadına dikti. Efendim?
İyi akşamlar dedim saygıdeğer bayım.
Yani az önce şey demediniz mi?
Ne demedim mi?
Ah boş verin. Locke tedirginlikle iç geçirdi. Biraz fazla içtim hepsi bu. Size de iyi akşamlar.
Locke dostuyla beraber oradan uzaklaşırken armudundan çekingen bir ısırık aldı. Ne çok sert ve kuru ne de çok olgun ve yapış yapış olan meyve tam kıvamındaydı.
Jean dedi ısırıkların arasından. O kadının az önce bana ne dediğini duydun mu?
Korkarım bu şanssız armudun ölüm çığlığından başka hiçbir şey duymadım. Yakından dinle. Hayır, beni yeme. Lütfen hayır.
Jean ilk armudunu çoktan koçanına kadar yemişti. Locke'nin gözü önünde onu da ağzına attı, yüksek sesle çiğnedi ve parmağıyla fırlatıp attığı sapı hariç komple yuttu.
13 tanrı aşkına dedi Locke, bunu her seferinde yapmak zorunda mısın? Meyvelerin göbeğini severim dedi Jean surat asarak. Kütür kütür eden yerleri hoşuma gidiyor.
Kütür kütür eden o yerleri kahrolası keçiler yer.
Sana ne? Annem değilsin ya.
Doğru. Annen çok çirkin bir kadın olsa gerek. Ah bana öyle bakma hadi. Diğer göbeği de ye. Etrafına sulu bir armut sarılı ama olsun o kadar.
O kadın sana ne dedi?
Dedi ki... Ah tanrılar aşkına hiçbir şey demedi. Biraz kafam kıyak hepsi bu. Simyasal fener ister misiniz bayım?
Sakallı bir adam, yaldızlı çerçevelere geçirilmiş en az yarım düzine küçük fener asılı kolunu onlara doğru uzatıyordu.
İyi giyimli bir çift beyefendi ışıksız kalmamalı. Sadece fareler önlerini görmeden karanlıkta gezinir.
Ne gece ne de gündüz vakti galeride daha iyi fenerler bulamazsınız.
Jean elini sallayarak adamı başlarından savdı, sonra da birlikte armutlarını bitirmeye koyuldular. Loki elindeki koçanı omzunun üstünden kayıtsızca fırlatıp atarken Jean kendininkini ağzına tıktı ve dostunun bunu gördüğünden emin oldu.
Ham diye mırıldandı yarı dolu ağzıyla, şahane, ama sen ve senin gibi gıda korkakları bunu asla anlayamayacaksınız.
Beyler, akrep ister misiniz?
Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 41.